Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine güncel bir konuyu ele alacağız. Haftalardır, hatta aylardır aslında güncelliğini de yitirmedi. IŞİD'i ele almış olacağız. Irak Şam İslam Devleti örgütünü ele almış olacağız. Fakat tabii biz hocam IŞİD'i sadece stratejistler gibi, analistler gibi değerlendirmeyeceğiz. Sosyolojik bir gözlemle ele almış olacağız. Yani IŞİD etrafında Orta Doğu'daki, bölgemizdeki mezhep çatışmaları, IŞİD'i ortaya çıkaran sebepler.
Evet.
Tabii biz bu tür olayları değerlendirirken bütünlük içerisinde kavramamız da gerekiyor. Yoksa bazen ayrıntıların o yok edici dehlizlerinde kendimizi de kaybedebiliyoruz. Olayların gerçek yüzünü, arka planını, yaşanan hadiseleri de görmüyoruz. Bazen olayların arkasındaki sinsi aktörleri, sindirici faktörleri de görmezden gelebiliyoruz. Biz biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Görünenin arkasında ne var? Asıl sahipler neler? Onları tespit etmeye çalışacağız hocamla birlikte. Tabii cihat kavramı hocam gündeme geliyor. IŞİD söz konusu olduğu zaman bir takım dünya kamuoyuyla da paylaşılan o işkence görüntüleri, özellikle uluslararası camiada ses getirmesi için gazetecilerin öldürülmesi, bazı farklı mezhepten masum insanların yerlerinden edilmesi, birçok faktör var. Bunların hepsini konuşmuş olacağız. Hocam, IŞİD bildiğiniz gibi Devletül İslamiye fil Irak ve Şam.
Evet.
Yani Irak Şam İslam Devleti diye Türkçe'ye IŞİD diye biliyorsunuz biliniyor. Irak ve Suriye'de şu anda etkinlik gösteriyorlar. Bu Irak Savaşı'nın ilk yıllarında kurulmuştu. 2004 yılında El-Kaide'ye bağlılığını ilan etmişti. Hatta Irak El-Kaide'si deniyordu. Ama işte 2014'te ayrıldılar bunlar. Ve El-Kaide IŞİD'le bağlantısını kestiğini duyurdu. Hatta Zevahiri, yani El-Kaide'nin şimdiki lideri Zevahiri, 2013'te IŞİD'le tamamen bağlarını kopardıklarını söyledi ve Suriye'den hatta onların çıkmasını istemişti. Fakat evet, IŞİD Suriye'de şu an varlığını devam ettiriyor. Kuzey bölgesinde ciddi olarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Şimdi ilginç sayılar da var hocam. Yani evet, mesela Suriye İnsan Hakları Gözleme Örgütü'nün raporuna göre Suriye'de şu an 50 bin IŞİD militanının olduğu, Irak'ta ise 30 bin kişinin olduğu söyleniyor. Yani 80 bin kişilik bir ordu söz konusu.
SİHA'nın verdiği
SİHA'da 20 bin ile 30 bin arasında diyor. Bizim MIT'in de bir raporu var. 600-700 Türk olduğu söyleniyor. Bütün bu yapının içerisinde. Hocam, ben başta şunla başlamak istiyorum. Yani size sorum şu olacak. Bunlar, yani IŞİD gibi, El-Kaide gibi örgütler, gerçekten yani İslam'ın, evet, bizim din anlayışımızın içinden neşet eden örgütler midir? Yoksa tamamen bunlar, yani Batı'nın yanlış sömürge ve şiddet politikalarından mı türemiştir? Evet. Yani bizim bu konuda hiç suçumuz yok mu demeyeceğim. Tırnak içerisinde, evet, kullanıyorum. İslam'ın tabii ki böyle bir suç atfedilemez ama bizim dindarlık anlayışımızın ne kadar etkisi var? Yani siz bu tür örgütlerin ilk ortaya çıkışını neye bağlıyorsunuz, evet, hocam?
Şimdi bu hakikaten IŞİD çok büyük bir felaket ve herkesi etkileyen bir felaket. Bugün dünyada bu kadar konuşulması, Türkiye'de tartışılması, Türkiye'ye yönelik ciddi suçlamaların ortaya çıkması, bunları konuşacağız belki, tesadüfi değil yani. İnsanlar kitleler halinde göç ediyor. Mesela dün işte bizim sınırlarımıza yeniden binlerce insan, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede sınırlarımıza akmaya başladı. Türkiye bundan en çok etkilenen bir ülke. Aynı zamanda Türkiye en çok etkilenmesine rağmen en çok Batı kamuoyu tarafından suçlu gösterilmeye çalışılan bir ülke. Ve IŞİD birçok boyutuyla, yani göç, şiddet, çatışma, sınırların belirsizleşmesi, dinin şiddetle beraber algılanması gibi birçok konuyla ilişkili bir mesele haline geliyor. Bu hareketlere baktığımız zaman İslam toplumlarından yola çıkarak şiddet ve dini beraber ele alan bir takım mezhepler veya bir takım sapkın hareketler daha doğrusu var. Yani mesela hariciliğe baktığımız zaman haricilerin İslam siyasi tarihinde, İslam toplumlarında şiddeti çok ciddi bir biçimde kullanan bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunu daha çok işte Arapların kabile şiddetini, çatışmasını din üzerinden giderek okuyan, bunun teolojisini ortaya koyan bir hareket olduğunu söyleyenler de var ve belli bir
asabiyet,
evet, düşüncesiyle algısı, hareket evet eden, yani kabile dediğimiz zaman yani olabildiğince çok basit şartlarda yaşayan, dünya görüşü rafineleşmemiş olan, şehirleşmemiş olan, İslam düşüncesinde fıkıh, hadis, tefsir bu konularla ilgili genel bilgisi, genel anlayışı olmayan, İslam'ı çok yüzeysel algılayarak bu kabile şartları içinde yorumlayıp ona göre bir hayat ortaya koyan. Bu bir yönüyle aslında Vahabizmin ortaya çıkışıyla da bir paralellik arz ediyor. Yani 18. yüzyıldan bu yana Vahabi hareketlerine baktığımız zaman onların İslam yorumu da çok olabildiğince yüzeysel. İşte ehli hadis deniyor buna. Tabii tarihteki ehli hadis farklı.
Evet.
Yani hadisi daha çok göründüğü biçimiyle algılayan, yorumlayan ve hemen onu fiiliyata geçirmek isteyen, yani işte alimler veya bu konuda derinleşen insanlar veya hadisin işte Kur'an'la ilişkisi, o tarihsel dönemle ilişkisi, bütün bunlara bakarak anlama yerine onunla böyle bir ilişki kurma var. Bu böyle bir ilişki kurmanın arkasında hem siyaset hem de sosyoloji söz konusu.
Evet.
Çünkü onunla bu şekilde bağ kurmak istemesinin nedeni onun içinde bulunduğu sosyolojiyle ve coğrafyayla
alakalı.
Alakalı. Yani kent kültürünü taşımıyor. İslam kültürünü ve mirasını üzerinde taşımıyor.
Medeni değil, gayrimedeni. Medeni değil,
gayrimedeni. Dolayısıyla böyle bir ilişki tarzı ortaya çıkıyor. Ve günümüze geldiğimiz zaman da bu hareketler büyük ölçüde, yani Sunni bölgede çıkıyorlar ama önemli ölçüde aslında Sunni anlayıştan veya daha doğrusu ehli sünnet İslam anlayışından beslenmiyorlar. Bunu aslında bir yönüyle reddediyorlar. Yani mesela ehli sünnet anlayışına göre La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes Müslümandır.
Evet.
Şii mezhebi eleştirilse de, o bir takım eleştirilere konu yapılsa da hiçbir zaman Şii mezhebinde olanlara ehli sünnet vel cemaat kafir demez.
Evet.
Dolayısıyla bugüne baktığımızda ise bu hareketler büyük ölçüde bu küfür söylemini çok rahat, çok yoğun ve çok serbest bir biçimde kullanıyorlar. Yani İslam'ı kabul etmiş, Kur'an'ı kabul eden, peygamberi kabul eden, yorumları ve mezhepleri farklı olan,
geleneği olan, tarihi olan bir de hocam. Olan,
evet. Yani bunları da reddediyor. Bunlara yani, da kafir diyor.
Tabii mesela yüzyılın başındaki o Vahabiler Türkleri müşrik evet, ilan etmişlerdi müşrik yani.
Evet.
Şimdi de belki siyaseten bunu çok dillendiremiyorlar ama ilginç bir şekilde. Hatta hocam çok affedersiniz, araya giriyorum.
Estağfurullah.
Bu bir ara o IŞİD komutanlarından birine şey denmişti. Ya İsrail'le niye savaşmıyorsunuz? Yani Gazze'de evet, yapılanları görüyorsunuz. Gazzeliler ehli küfür demişti yani.
Evet.
Yani hani İsrail'in karşısında o Gazzeli masum Müslümanları evet, bu çok ilginç bir anlayış.
Bu çok önemli. Zaten Vahabizm diyorum ben. Vahabizm'e baktığımız zaman da İslam toplumlarının kendi içindeki çatışmaları üzerine kurulan, yani ilk Osmanlı toplumunda ortaya çıkan ve ona karşı savaşan, onunla yüzleşen, onunla çatışan bir akım. Bugün de bu aslında IŞİD'de ciddi anlamda Vahabizm'den beslenen bir akım olarak görmek mümkün. Yani İslam'ı yorumlamasına bakıyorsunuz, cihat diyor. Önüne gelen insanları, toplulukları, sevmediklerini, dışladıklarını, öfke duyduklarını kesme olarak anlıyor cihat deyince.
Evet.
Yani cihat dediğimiz şey ciddi anlamda bir hukuku olan bir fenomendir değil
tabii,
mi?
Tabii.
Yani bir
yani
düşüncedir.
Yani hocam Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak evet, için yapılan her şeydir yani cihat. Her türlü
de,
gayrettir.
Evet, kıtal dışında bir de tabii yani fiili savaş dışında cihat dediğiniz gibi geniş bir anlamı var. Ki savaş durumunda bile yani Hazreti Peygamberimiz cihadın nasıl yaptırıldığını
bir hukuku
bize
var,
gösteren bir şahsiyet.
Evet.
bir hukuku var. Evet, yani işte evet. Diyor ki ormanları kesmeyiniz
tabii,
diyor.
Tabii tabii.
Mabetlere karışmayınız diyor. Allah'ın adının anıldığı yerlere karışmayın diyor. Din adamlarına karışmayın diyor. Yaşlara ve çocuklara dokunmayın diyor. Yani İslam'ın fiili cihat, kıtal düzeyindeki cihat anlayışı bir de bu hukuk sistemiyle yürür. Ama ağzında cihadı düşürmeyen bu insanlara baktığınız zaman böyle bir hukuk, böyle bir sınır, böyle bir ahlak tanımıyorlar. Herkesi kesiyorlar, çocukları gerektiğinde öldürüyorlar. Ne bileyim yani insanları
kesik
sürüyorlar.
Kesik başlarla sosyal medyaya, evet. Facebook'a, Twitter'a fotoğraflar yüklüyorlar.
Evet, bu çok başka bir şey. Bence bu hakikaten görünürde din gibi gözüküyor ama dinden çok öte bir şey. Yani bir kabile sosyolojisinden fışkırmış bir şey yani. Adeta ilkel bir kabilenin öfke, hınç, nefret dolu sosyolojisinden fışkıran bir şey bu.
Evet.
Bir açıdan. Ve nitekim
hocam,
zaten bölgede bu...
Belki şöyle bir sosyolojiste yok mu hocam bunu? Şu an baktığımız zaman bazen bu IŞİD'le ilgili fotoğraflar yayınlanıyor. Uluslararası evet. Medyada da. Hatta kimlikleri tespit edilenler yazılıyor. İşte Hollandalı bilgisayar mühendisi, İngiltereli rapçi, evet. Bilmem işte Belçikalı tekstilci, bilmem İsveçli su ustası. Evet. Sanki bu hani o... Tamamen böyle bir kabilevi asabiyetin dışında artık böyle bir algının İslam'a giydirilmesi. Yani bir şekilde hayatları yolunda gitmeyen, şizofren ondan evet. Sonra hani bir takım arızaları olan insanların bir araya gelip yani bu arızalarını, bu öfkelerini, intikamlarını bir şekilde de hani Müslüman olmuşlar. Sanki onunla ifade tarzına da dönüştü. Yani böyle uluslararası bir boyut kazandı gibi geliyor bana.
Evet,
yani çok uluslu bir örgüt gibi şu anda IŞİD.
Yani bu açıdan da küresel bir yani tırnak içinde küresel bir cihat hareketi olarak. Yani El-Kaide'yi öyle tanımlıyorlar. Bu IŞİD de yani sadece işte Irak ve Suriye ile dediğiniz gibi sınırlı değil. Dünyanın birçok yerinde Müslüman olan gençlerin ama bu gençlerin dediğin gibi hikayesine baktığımız zaman... Türkiye ile ilgili de yapılan mesela araştırmalara baktığımızda oradaki hikayelerde de madde bağımlısı veya alkolizm batağında olan birisi bir anda onu bırakıyor ve cihada yöneliyor.
Cihada yöneliyor.
Dolayısıyla bu hakikaten hayatta bir yönüyle tutunamayan, sıkışmış olan, kendisini ifade edemeyen, Müslüman kimliğiyle gelişmiş olan ülkelerde kendini temsil ederek onlara uygun bir dille, mücadele stratejisiyle karşılık veren, bu insanlar değil. Bunun dışında yani bir şeylerin içinde sıkışmış, bir şeylere bağımlı halde yaşamış, başarısız olmuş, nefretlerle dolmuş dediğiniz gibi arızalı kişiliklere sahip olan insanlar ve birden böyle bir sosyal enerji görüyorlar. Sosyal enerji kavramını Durkheim kullanıyor ve evet. Hakikaten sosyal enerji işte insanı barbarlığa, insanı büyük yıkıcı coşkulara yöneltiyor ve oraya girerek kendisini en iyi Müslüman, mutlu Müslüman, işlediği günahlardan bir anda bütünüyle kurtulması sağlayacak bir Müslümanlık alanı olarak herhalde görüyor bunlar. Bu hakikaten işte İslam'ın düşüncesiyle, mirasıyla, Kur'an ve hadisiyle baktığımız zaman çok fazla İslam'la bağdaştığını söylememiz zor.
Zor, yani evet.
Böyle bir İlişki kurmak
hocam,
hakikaten.
Hocam ilginç bir de böyle bir bu cümleleri daha önceki programlarımızda da sarf ettim ben. Hani modern tabirle bunların bir argesi de yok. Yani evet. İzlediğimiz hep görüntülerde televizyonda işte bir pick-up'ın üzerinde ellerinde büyük silahlarla çölde tozu dumana katıp oradan oraya koşan, kazdıkları siperlerden sürekli ateş eden, köşelerden ateş eden, bombalar patlatan. Ya şöyle bir algı yok değil mi hocam? Ya biz bir gün bu savaşı bitireceğiz, şu toprağa sahip olacağız. Şöyle bir belediyecilik ortaya koyacağız, şöyle bir eğitim sistemi ortaya koyacağız, şöyle bir müfredat ortaya koyacağız, şöyle bizim bir dış politikamız olacak. Şöyle bir böyle bir şey de yok yani.
Yani o dediğin
yani süren bir savaş sanki devam edecek
bu
gibi.
Bu şeye benziyor daha çok. Bir ava çıkma olayına benziyor.
Safari yani resmen.
Yani safariye çıkmış gibi. Yani gidiyor bir yerde cihat dediği, din dediği bir takım şeyleri yaşıyor. Kendi mutlu hissediyor herhalde. Ve av yapıyor aslında. Bunun dediğin gibi hakikaten bir toplumsal düzen getirerek orayı ıslah etmek, orayı bir takım işte yanlışlıklardan kurtarmak, orayı İslamlaştırmak gibi bir hedef yok. o daha insani bir şeydir. Çünkü sonuçta ıslah etmek, düzeltmek, insanın refah düzeyini artırmak, İslami ilkelerle bunu yapmak, bu İslami ilkelerle Müslümanca yapmak önemli değil. Bunlarla yapalım ama bunlarla yapmanın bile bir şeyi var. Bir hukuku var, bir standardı var, bir temeli var, bir ahlakı var. Bunların hiçbirisi yok çünkü bu bahsettiğimiz insanlar hakikaten bunaldıkları toplumda, bunaldıkları çevrede, ortamda, ilişkilerden çıkıp bir yerlerde ava çıkmak, bir yerlerde piknik yapmak, bir yerlerde zevklerinin en şiddetlisini, en gayri insanisini, en karanlık ve en hayvani biçimini yaşamak gibi bir tutumları var. Dolayısıyla bu hakikaten çok hastalıklı bir şey yani. Çok anormal bir durum var burada. Türkiye'deki gençleri de, işte İngiltere'deki Müslümanları da veya Afrika'dakileri de, herkesi de bir biçimde etkiliyor bu. İlginç geliyor bu dediğimiz insanlara. O zaman bunun ciddi bir sosyopsikolojik yönü var. Bu ülkelerdeki insanlar bu Müslüman gençlere yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmeleri, bu insanları dışlamamaları, onlara sahip çıkmaları, onları anlamaya çalışmaları, onların kendisini temsil etme yollarını onlara açık tutmaları gerekiyor.
Hocam bu, Muhammed Hamidullah'ın bir tespiti var. Yani evet. İslam Peygamberi kitabında. Hı hı. Bu Efendimizin, Peygamber Efendimizin 10 yıllık o Medine döneminde yaptığı savaşlarda öldürülen müşrik sayısını 250 olarak tespit etmiş.
Evet.
Yani İslam'ın o ilk yayılma evresinde belki herhalde şimdiki IŞİD militanları Efendimizin o etrafındaki o altın halkanın, o ilk Müslümanların, o ilk gençlerin heyecanından herhalde daha heyecanlı değillerdir. Fakat yani sadece 250 kişi öldürülmüş müşriklerden. Ve yani benim dikkatimi çeken şeylerden birisi de bu. Biraz araştırma da yapmıştım bu konuda. Hani bu esirlere yapılan muamele falan. Mesela Halid bin Velid'i Cezim oğulları diye hicretin 8. yılında bir kabilenin üzerine gönderiyor Efendimiz. Hani onlar diyor size herhangi bir saldırı yapmadıkları sürece muharebe de yapmayın diyor. Bir muharebe çıkıyor, esirleri de öldürüyor. Ve bu Efendimiz anlatıldığı zaman aynen şöyle bir duası var diyor. Ey Allah'ım diyor, Halid'in yaptığı şeyden uzak ve beri olduğumu sana arz ederim. Yaptığını ben ona emretmedim diyor. Yani bugünkü o yapılanları hani biz nasıl şey yapabiliriz? O insanların işte bir takım organlarının kesilmesi şey deniyor hocam, buna müsle deniyor mesela. Yani öldürülen bir insanın organları, bu kesinlikle İslam hukukunda yasaklanmış bir şey. Sabran denilen canlı bir hayvanı bile nişangah yapma. Bırakın insanı, tavuğa bile, bununla ilgili hadis var. Yani bir tavuğu bile canlı şey yapıp öldüremiyorsunuz. Hani bu manada tamam, o Vahabist anlayışın hani böyle kılı kırk yaran ayetleri, hadisleri, kendilerinin lehine delil çıkarma adına şeyleri de var ama bu anlayıştan da hani ne kadar uzak olduklarını da görüyoruz. Hocam ben bir de şunu paylaşmak istiyorum sizinle, bu bölümdeki son 5 dakikamız. Şöyle bir şey de var yani, Türk kamuoyunda da var. Programa girmezden önce de ben hani çok küçük bir sempati besliyorum IŞİD'e dedim, yani çok çok küçük yani. O da şu, size de izah ettim. Bu bölgede Bağdat, şu anki işte Şii yönetimin hakim olduğu Bağdat'ta, işte İran, işte Şii yönetimi, belki biraz daha sapkını şu an Suriye'de Esed yönetimi. Evet. Yani Sünnilerin böyle sanki biraz böyle koruyucu, kollayıcı, şemsiye görevini yapan bir örgüt havası da yok mu IŞİD'de?
Yani zaten...
Yani Türkiye'nin mesela, belki programın ikinci bölümünde konuşacağız ama Türkiye'nin böyle biraz bu işlerde ne oluyoruz? Yani Batı'ya bir şey diyememesi, IŞİD'e bir şey diyememesinin altında da böyle bir psikoloji mi var acaba?
Yani Türkiye'nin tavrı farklı bence. Onu ikinci bölümde konuşalım. Ama Sünni ile meselesiyle olan ilişkisine baktığımızda tabii Maliki hükümeti ve Esed hükümeti ciddi anlamda Şiilik temelinde bir politika bölgede uygulamaya başladılar. Yani sadece tasfiye edilen Saddam olmadı. Aynı zamanda Sünniler de ciddi anlamda bu tasfiyeden pay gördü. Yani mesela işte Sünnilerin, Arap Sünnilerin lideri olan Haşimi miydi? Şu an tam adını hatırlayamadım.
Türkiye'deki. Evet, Haşimi.
Sürgün edildi. Kardeşi katledildi. Dolayısıyla Maliki yönetiminde bunlara yer verilmedi. Hı hı. Ve Sünnilerin yaşadığı bu dışlama, Maliki'nin mezhepçi politikaları Sünnilerin bir kısmının IŞİD'e sempatiyle bakmalarına yol açtı. Bu açık bir şey. Zaten IŞİD'in saldırılarına baktığımız zaman, saldırı yönlerine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani nerelere saldırıyor? İşte Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlere saldırıyor. Türkmenlere, Şii Türkmenlere saldırıyor. Şii Araplara saldırıyor. Sünnilerle o aynı çatışmayı ve aynı şeyi yaşamıyor. Dolayısıyla IŞİD aynı zamanda Sünnilerden destek almak için de böyle bir mesaj veriyor. Yani orada evet Sünniler dışlanmış, temsil edilmemiş, bir boşluk ortaya çıkmış, bir mağduriyet var. IŞİD de bu mağduriyeti kullanıyor. Ve dolayısıyla oradaki aşiretler de daha bir işbirliği içinde yer alarak hareket ediyor. O nedenle orada Sünnilerin yeterince siyasette yer almaması, IŞİD gibi bir olgunun ortaya çıkmasına çok önemli bir paya sahip. Bu bir gerçek. Bunu görmek gerekiyor.
Evet.
Şunu anlıyoruz. Yani orada siyaset dizayn edilirken kesinlikle bir mezhebin önde tutulması, diğerinin arkada bırakılması gibi hareket edilmemeli.
Evet.
Bu yapıldığı zaman geçmişte bu Saddam döneminde Şiilere yapıldı. Ve arkasında Şiiler öne çıkarıldı. Amerika'nın yanlış politikasıyla bu defa Şiiler iktidara getirildi. Sünniler arkada bırakıldı. Böyle olunca da işte IŞİD gibi olgular veya El-Kaide de aynı şekilde ciddi anlamda bölgede Sünnilik üzerine oynayan ve hareket eden bir faaliyet, El-Kaide faaliyeti de. Demek ki bu mezhepçi siyasi tutumlardan yani İslam dünyasının kesinlikle kaçınması gerekir yani. Orada iktidarlar, orada siyasetler yeniden kurulacaksa mezhepçi değil, mezhepler üstü olması gerekir.
Evet.
Yoksa bu çatışmalar, bu dışlanmalar, yeni terör örgütleri sürekli çıkar yani. Bunlar bir biçimde bugün bastırılır, yarın başka bir şekilde karşımıza çıkar.
Evet. Hocam programın ikinci bölümünde biraz komplo teorileri de konuşacağa benziyoruz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün 40 Ambar programında IŞİD'i konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün IŞİD'i konuşuyoruz. IŞİD kavramı çerçevesinde, IŞİD örgütü olayı çerçevesinde işte cihat, yapılan bu işkenceler, mezhep çatışmaları, uluslararası camiadaki oynanan piyonlar, siyasi atraksiyonlar, olayların hepsi birbirine girmiş durumda. Hocamızla bunları sosyolojik bir çerçevede, daha çok böyle bir stratejist, bir analist gözlemiyle değil, sosyolojik çerçevede ele almaya çalışıyoruz. Hocam, ilk bölümün sonuna gitmeden önce ben size şeyi sormuştum. Yani bu IŞİD'e karşı duyulan bu sempatinin biraz da bizim bu bölgedeki Sünnileri kollayıcı, gözetici, o şemsiye vazifesinden kaynaklandığını, bunun da etkili olduğunu söylemiştim. Tabii İslam'ın mezhepsel farklılıkları var. Yani
evet,
bunu inkar edemiyoruz.
Evet.
Bu manada bir tarih de var ortada.
Evet, mezhepler tarihi.
Mezhepler tarihi de var. Bu konudaki çatışmalar da var. Her şeyi hani batıya ya da İslam'ın dışındaki dünyaya atma lüksümüz de yok bu manada. Fakat şunu sormak istiyorum burada hocam. Bu konuda biz biliyoruz ki işte Vahabilerin desteklenmesi konusunda İngiliz oyunlarını biliyoruz. Yani Lawrence'ları biliyoruz biz. Müsteşriklerin, şarkiyatçıların İslam'a bir şekilde bir nifak sokmak için yaptığı çalışmaları da biliyoruz.
Doğru.
Yani şu anki bu kavga, bölgemizdeki kavga tamamen bizden kaynaklanan saiklerle mi oluşuyor, yoksa bu konuda Batı dünyasının etkisi nedir hocam?
Evet. Şimdi tabii şu var, dediğiniz gibi yani bizim bir mezhepler realitemiz var. Zaman zaman bu mezheplerin kendi içinde bir takım gerginliklere, bir takım çatışmaları olmuş. Ama bunlar hiçbir zaman Avrupa'daki gibi mezhepler savaşı, bütün bir coğrafyayı etkileyen 30 yıl, 100 yıl süren savaşlar olarak da ortaya çıkmamış. Böyle bir durum da yok yani gerçekten. Belki tarihte ilk defa İslam dünyası mezhepler etrafında bu kadar büyük çatışmalar yaşıyor. Bugün işte bahsettiğimiz realite bu. Ama bu realiteyi sadece İslam düşüncesinin kendi içindeki mezheplerin farklılığıyla açıklamak büyük bir haksızlık olur. Çünkü hakikaten bu çatışmalar tamamıyla mezheplerin teolojik boyutlarından kaynaklanmıyor. Bunu elbette yani kullanan uluslararası müsteşriklerin çalışmaları var. Müsteşriklerin çalışmalarını strateji olarak kullanan siyasetçiler var. Mesela son yıllarda Türkiye'de de biz Sünni İslam ve işte Şii İslam gibi ifadeleri kullanıyoruz. Bizim tarihsel mirasımızda, mezhepler tarihimizde böyle bir adlandırma yoktur yani. İslam bir tanedir. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi vardır, Sünni mezhebi vardır veya Şia mezhebi vardır. Şimdi Protestan Hristiyanlığı veya Katolik Hristiyanlığı deyimlerini bile kullanmıyor Avrupalılar. Ki evet. Katoliklik ve Protestanlık biliyorsunuz ontolojik bağlamda bile apayrı yani.
Apayrı tabii.
Ona rağmen iki Hristiyanlık demiyorlar. Ki bizim Ehl-i sünnet vel cemaat ile Şia iki mezhep, ikisi de Kur'an'ı kabul ediyor, ikisi de peygamberi kabul ediyor. Temel ontolojik meselelerde aynı. Buna rağmen neden iki ayrı İslam veya İslamlardan bahsediyoruz? Bu çok aslında yanlış bir dil ve bu dili kullanarak zamanla biz yanlış bakmaya, yanlış düşünmeye başlıyoruz. Böyle bir bilimsel problemimiz var. Bundan çıkmamız gerekiyor. Kendi dil dünyamızı kendimizin kurması gerekir. Ve mirasımızla bağlantılı olarak bunu yenilememiz lazım. Onun dışında tabii bu çatışmaların bence Arap Baharı süreciyle çok yakından bir ilişkisi var. Arap Baharı aslında diktatörlerin ömürlerinin tamamlanması, diktatörlerin tarihsel realitesinin bitmesi sonrası ortaya çıkan bir olguydu. Ve burada daha İslam'ın tarihsel mirasını modern dünyayla uzlaştıran, İslam'ın orijinine sahip çıkarak onu modern dünyada temsile yönelen İhvan-ı Müslümin gibi hareketler temsil ediyordu. Bunlar olsaydı İslam dünyası hem demokrasiye geçişi kolaylaşacaktı hem de İslam'la barışık bir biçimde bu yapılacaktı. Bu Arap Baharı sürecine Batılılar müdahale etti. Özellikle bölgede hegemonyalarını sürdürenler yani İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Çünkü bu yeni İhvan-ı Müslümin'in temsil ettiği akım geldiği zaman onların işte hegemonyasını tartışıyordu ve yeniden en azından yapılanmasını savunuyordu. Onlar buna da razı olmadılar. Dolayısıyla sadece kendi enerjiyle ilgili çıkarlarında kendi ittifakları içinde yer alan rejimlerin devamını ve İsrail'in statükosunu düşündüler.
Evet.
Bunun dışında ne olursa olsun dediler. Ama sosyolojik realite bu gidişatı kabul etmiyor. Yani artık bu diktatörler gerici rejimler konumuna gelmiş, tarihsel realiteleri bitmiş, toplumun ihtiyaçlarına karşılık cevap vermiyorlar. Sadece baskı üretiyorlar, sadece dışlayıcı bir takım mekanizmalar ortaya koyuyorlar. Maliki de Esed de bunun en bariz örnekliklerini ortaya koydu. Mısır'da Sisi aynı şeyi yapıyor. Yani Mısır da durmuş değil, orada kaynıyor kendi içinde. O nedenle toplum kendi doğal, tarihsel, İslami akışını sürdüremeyince IŞİD gibi, El-Kaide gibi hastalıklı şeylerle tepki vermeye başlıyor.
Evet.
Bu sosyolojiden böyle hastalıklı şeyler çıkıyor. Buna müdahale edince, bu engellenilince, suyun doğal akışının önünü tuttuğunuz zaman su orada şişiyor, başka yerlerde patlamaya başlıyor.
Evet.
O nedenle bu IŞİD'in ortaya çıkışını sadece mezheplerle, teolojiyle, ilahiyatla açıklamak büyük bir haksızlık. Bu uluslararası hegemonyanın bölgede bizim için öngördüğü siyasetin büyük bir vebali var. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. IŞİD görüntüsüyle hakikaten orta çağdan arkeik olarak fırlayan bir Müslümanlık gibi gözüküyor. Siyah giyimli, sakallı bilmem ne adamlar.
Dağınık, pejmürde, salaş tipler.
Evet, bu tam Avrupa medyasına hitap eden, Batı medyasına hitap eden, onların zihninde olan karşı oldukları ortaçağ İslamıyla bütünleşen imajlar.
Tabii
bunlar.
Hocam en son
hoşlarına gidiyor
dün,
bu.
Dün başbakanın da dilimiz alıştı artık Tayyip Bey başbakan evet, demeye.
Evet 12 sene başbakan
evet,
olunca.
Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın tepki evet, gösterdiği bir o New York Times'ta çıkan Hacı Bayram evet, Veli Camii'nden çıkarken arkada iki tane o İmam, evet, Başbakan Davutoğlu'yla çekilmiş bir fotoğrafı kullandılar biliyorsunuz. Evet. Türkiye IŞİD'e destek veriyor diye.
Evet.
Yani o algıyı güçlendirmek için bu fotoğraf kullanıldı. Evet. Ve haklı olarak da çok tepki gösterdi başbakan. Evet. Yani bunu ortalama bir batılı Amerikalı görse, hani kimse bilmez.
Evet.
Ankara'da bir Hacı Bayram Veli Camii var. Hacı Bayram Veli kimdir?
Evet.
Cuma namazı nasıl bir ritüeldir?
Evet.
Oradan çıkarken çekmişler. Türkiye işi de destek veriyor. Kullandıkları fotoğraf da bu ve dün kaldırdılar o fotoğrafı. Evet. Gerçekten hani bu her şeyiyle Batı bunu kullanıyor. Yani bazen anladığım kadarıyla kendi kamuoyularını da rahatlatmak. Evet. Yani bizi ötekileştirerek belki kendilerini de kendilerine çekiyorlar. Safları sıklaştırıyorlar. Bu algı gerçekten çok önemli hocam. Hocam biraz bu bölümde şeyi de konuşmak istiyorum ben. Yani işte en son NATO toplantıları yapıldı. IŞİD'le ilgili işte Obama vardı. Hatta işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen onun sağında oturdu. Yani böyle bir oturma stratejisi bile kuruldu, edildi. İşte bugünlerde sürekli Amerikan Senatosu'nda bu IŞİD operasyonu konuşuluyor. Türkiye ile ilgili meseleler işte bazen basına açık, bazen basına kapalı konuşuluyor filan. Türkiye'nin bu konudaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bizim IŞİD'le ilgili şu an bir karın ağrımız da var. İşte Musul konsolosu ve Musul'daki o çalışanların, konsolosluk çalışanların IŞİD'in elinde esir olmasına bağlanıyor biraz bütün bunlar ama bizim tavrımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani stratejist bir başbakanımız da var ortada.
Evet. Ya şimdi tabii burada Türkiye çok haksız ithamlarla karşı karşıya kalıyor. Yani o New York Times işte dünyada saygın olan bir gazete ve bu gazete kalkıyor böyle hakikaten gerçeklerle ilgisi olmayan resimler kullanıyor. Yorumlar ve açıklamalar yazıyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Mesela Newsweek'in geçen haftaki sayısında da çok uzun bir dosya vardı. O dosyada da yine işte Dil Ovası, İstanbul'un farklı yerlerine de bir takım hikayelerden bahsediyorlar. Bir takım insanların buralardan kalkıp IŞİD'e katıldığını ve İstanbul'da yoğun bir katılımın olduğunu söylüyorlar. Daha değişik diğer gazeteler de ve dergiler de yaptı bunu.
Bizim, dolayısıyla bizim Hürriyet gazetesi de yapıyor bunu hocam.
Hürriyet gazetesi, Zaman gazetesi.
Daha dün vardı yani bu haber.
Onlar da aynı şekilde bu Newsweek ve New York Times'a paralel bir biçimde hareket ediyorlar. Destekliyorlar, malzeme sağlıyorlar. Burada Türkiye büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Çünkü Türkiye hakikaten IŞİD'e olumlu bakacak bir zihniyete sahip bir ülke değil yani. Şöyle ya da böyle demokrasi olan, İslam'la demokrasiyi belli bir biçimde uzlaştıran, medeni olan, seçimle gelen seçimle giden, İslam anlayışı işte ehl-i sünnet vel cemaat anlayışından beslenen, tasavvuf kültürü güçlü olan, dolayısıyla IŞİD gibi olguları kendi içinde bile yani Türkiye'de IŞİD gibi hareketler çıkmadı yani. O kadar İslam dışlanmasına, ötekileştirilmesine, değil mi, reddedilmesine rağmen Anadolu coğrafyasında böyle bir şey çıkmadı. Dolayısıyla bu ülkenin siyasal kültürü, Müslümanlığın mirasından böyle bir şey çıkmaz ve o nedenle Türkiye'yi bugün yönetenler de bu mirastan gelen aktörler ve böyle bir şeye iyi bakmazlar. Nitekim IŞİD'le ilgili olarak yani Türkiye'nin şurada bir sitemkarlığı var haklı olarak. O bahsettiğimiz Arap Baharı ile gelecek olan dönüşümü Türkiye temsil ediyordu. Daha modern dünyaya da açık, İslam'ı da benimseyen hareketlerin bölgede hakim olması siyasetini destekliyordu. İhvan'ı destekliyordu ve Türkiye bunu yaptığı için Türkiye bütün bölgede yapılan baskılar sonucu dışlandı. Uluslararası hegemonya Türkiye'ye de müdahale etmiş oldu. O nedenle Gezi olayları çıktı. İşte,
imajını kırmaya çalıştı.
Evet, kırmaya çalıştılar. Türkiye'nin bölgedeki siyaseti tasfiye edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla Türkiye aslında doğru bir siyaseti oynadı. Oynadığı doğru siyaset, real politik siyasetle bütünleşmediği için dışlandı. Türkiye'de bundan alındı haklı olarak. Siz bu siyasetimi benimsemiyorsanız işte IŞİD gibi örgütler çıkıyor ortaya. Bu sizin eserinizdir. Siz bunu ürettiniz. Buyurun bunun çözümünün birinci derece sorumluluğunu da siz üstlenin diyor. Öte yandan tabii IŞİD'in bölgede yol açtığı infiallerin sonucunda ortaya çıkan arazlar, ortaya çıkan problemler de Türkiye'ye yansıyor. Yani sınırlarımızda işte yüz binlerce insanlar birikiyor. İşte sınırlarımız 1200 kilometrelik sınırımız var bugün IŞİD'le. Yani IŞİD'in faaliyet alanında.
Irak ve Suriye'yi
birleştirdiğimiz 1200 kilometre. Yani İstanbul'dan El Aziz'e gittiğin 1200 kilometre. Aynı şey orada var. O kadar uzun bir sınır. Dolayısıyla bunu denetlemek. Kaçakçılar var, işte bilmem teröristler var, başka gruplar var. Büyük bir sınır. Türkiye bunu önlemek için işte diyelim Hatay bölgesinde şu an duvarlar çekiyor. 50 bin işte asker sınırlara yoğuyor. Bir sürü işte istihbarat çalışmaları
tedbirler
yapıyor.
Tedbirler almaya çalışıyor.
Tedbirler alıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi o zaman niye IŞİD'le beraber gösteriyorlar? Böyle bir algı üretiyorlar. Türkiye'nin o bölgedeki siyasetini bütünüyle gömmek istiyorlar yani. Bölgede Türkiye'nin etkili olması istemiyorlar. O çıkıyor ortaya yani. Biz bu bölgeyi kendi başımıza dizayn edeceğiz. Biz yöneteceğiz. Bizim karar verdiğimiz biçimde olacak. Ya bizim yanımızda yer alırsın, bize katılırsın veya almazsın. Türkiye'de onların yanında yer almayacağını söyledi haklı olarak.
Bu bence cesur bir politika
yani
hocam.
Cesur bir politika.
Çünkü İran
real
bile...
Real politik olmayabilir ama evet. İdeal politik olarak cesur bir politika.
Evet, yani insancıl evet. Bir politika. Evet. Biraz da kendi menfaatimizi düşünen bir politika. Evet. Çünkü hep böyle kendimize rağmen destek de vermeye çalıştık yıllarca. Mesela ilginçtir, Amerika hocam bu tür yerlerde kaçak da oynuyor. İşte hava saldırıları bizden. Evet. Onla insansız hava araçlarıyla, hava saldırıları bizden, karadan siz savaşacaksınız. Kim savaşacak? İşte o bölgedeki Sünni Şii gruplar, işte Kürt grupları ve İran da destek verecek hocam karadan. Evet. Çok ilginç yani. Hani böyle boğaz boğaza zaman zaman açıklamalar yapan, sürekli hani böyle birbirini, İsrail'i de hani karşısına alan şeyleri var İran'ın. Ama böyle bir konuda anında işbirliği haline de girdiler. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu Musul'daki bu bizim rehine konsolosluk çalışmaları bu şey midir? Yani planlanmış bir şey midir? Yoksa hani IŞİD'in Türkiye'nin elini bağlamak adına planladığı bir şey midir? Yoksa kendiliğinden gerçek spontan bir şey mi yani
yani
bu da
tabii,
önemli bir şey yani.
Evet, IŞİD neden yani o kadar konsolosluklar varken Türk konsolosluğuna gidiyor ve onları rehine alıyor? Bu cevaplanması gereken bir soru. Demek ki aslında IŞİD bir yönüyle de kendisine en büyük tehdit olarak, en büyük rakip olarak gördüğü ülke bence Türkiye.
Türkiye
yani.
Evet.
Bütün bu Türkiye işbirliği suçlamalarına rağmen aslında IŞİD'in Türkiye'yi hedef alması Türkiye'nin bu konuda ne kadar farklı ve ciddi bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Bir defa böyle bakmak lazım bence. Çünkü hakikaten yani 49 vatandaşımız devletin önde gelen işte memurları orada rehine bulunuyorlar.
Bebekler var aralarında.
Bebekler var. O nedenle Türkiye burada hassas davranmak zorunda. Bütün bu tedbirler, bütün bu önlemlerle beraber onları düşünmeden hareket
edemezsin. Böyle olmasaydı diye. Musul konsolosluğu ellerinde rehin olmasaydı farklı bir politika mı izlerdi sizce Türkiye?
Yani bence yine çok farklı bir politika izlemezdi. Türkiye burada hakikaten o Arap Baharı siyasetinde yalnız bırakıldığını gördü. Önemli bir siyasetti. Türkiye o siyaseti tutsaydı Türkiye bugün Basra'ya kadar büyük bir siyasi nüfuza sahip olan bir ülke olacaktı. Bunu hepimiz destekledik. Yani niye desteklemeyelim? Türkiye hakikaten bölgede
akıllı bir politikaydı.
Akıllı bir politika.
Sömürge üzerine kurulu değildi.
Değil. Yani İslam ülkelerinin kendi içinde de siyasi bir birliğe ihtiyacı var.
Vardı.
Siyasi bir birlik olmadıkça bu tür çatışmalar son bulmuyor. Devam ediyor. O nedenle Türkiye'nin bu siyaseti zor, riskli, real politiğe karşı bir siyasetti ama doğru bir siyasetti. Ahlaki bir siyasetti. İçinde çözüm taşıyan bir siyasetti. Bu şu an tutmadı ama bilmiyorum daha uzun vadede Türkiye bunu düşünüyor mu düşünmüyor mu? Ama Türkiye'nin biz tasfiye edilen siyaseti üzerine kurulan bir siyasette Türkiye'nin yer almaması bence ahlaki olarak doğru bir tutum yani.
Mesela
açıkçası.
Aynı Batı yani aynı yüzünü Esed'e karşı göstermedi yani orada.
Tabii orada da Türkiye özellikle Esed rejimine müdahale etme konusunda çok istekli davrandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin onun yanında yer alacağını düşündü. Fakat Hillary Clinton Türkiye'ye gelip gitti. Ahmet Davutoğlu ile çeşitli pozlar verdi hatırlayalım. Ama Türkiye'nin bu beklentisi karşılanmadı.
Hava harekatı bile yapmadılar.
Evet, son anda Türkiye yalnız bırakıldı. Yani dolayısıyla Türkiye Beni yalnız bıraktınız, siyasetimi tasfiye ettiniz. Şimdi de siz kendiniz bir siyaset kurguluyorsunuz. Buyurun beraber oynayalım diyorsunuz.
Biz yokuz.
Ben yokum dedi Türkiye bu açıdan. Onurlu, şahsiyetli dış politika gibi bir ifade kullanılıyor. Evet.
Değerli yalnızlık.
Değerli yalnızlık.
Değerli yalnızlık.
Böyle bir tutum içine girdi Türkiye açıkçası.
Evet. Evet. Sanki evet. Hocam bu politikanın bir şekilde artık içeride de bir karşılığı var. Yani Türk yani kamuoyunda tabii, da bir karşılığı var.
O da
var.
Çok önemli. Yani çünkü Türkiye'de 1 milyon 600 civarında Suriyeli mülteciler var. Suriyeli dediğimiz o bölgeden gelen Türkmenler var, Kürtler var, Araplar var, Yezidiler var. Yani böyle çok farklı renkten insanlar, kültürler var. İşsiz olanlar var, sorunlu olanlar var. Bütün bunlar Türkiye'ye geliyor. Yani ve dolayısıyla bu kadar büyük bir mülteci akımıyla yani başa çıkabilmek kolay bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki savaşa girmesi demek bunun daha da sürekliliği anlamına geliyor.
Doğru.
Türkiye iç politikada farklı eleştiriler alacaktı. Doğru. Zaten en büyük hükümetin aldığı eleştirilerin başında bu Suriye meselesi geliyor.
Evet.
O nedenle Türkiye biraz daha geri çekilerek kendince farklı bir siyaset geliştirme çabasına yöneldi.
Bakalım görelim siyaseti evet, biraz da bu hocam.
Biraz öyle oldu.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim bugün de 40 Ambar programımızın sonuna geldik. IŞİD'i konuştuk. IŞİD çerçevesinde cihat, düşmanlara yapılan yani IŞİD'in düşman olarak kabul ettiği insanlara karşı yaptığı işkenceler, mezhep çatışmaları, bölgedeki uluslararası politikalar, Türkiye'nin tutumu birçok konuyu konuşmuş olduk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.